Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 7. ayrım. 5. Sabahleyin boş evinin arka verandasında oturup güneşin Chowenga geçidinin üzerinden yükselmesini izledi. Sabah sisi yavaş yavaş dağılırken geçen kış donan kır çiçekleri güneşte parlamaya başladı. Vadiden geçen Hollywood otobanının uğultusu iyice yükselene dek kahve ve sigara içerek çevresini izlemeyi sürdürdü. Koyu mavi takım elbisesinin içine beyaz gömleğini giyip, üzerinde altın sarısı gladyatör miğferleri bulunan kestane rengi kravatını aynanın önünde bağlarken, jüri üyelerinin gözüne nasıl göründüğünü merak etti. Bir gün önce, içlerinden herhangi biriyle göz göze geldiğinde, bakışlarını önce onların kaçırdığına dikkat etmişti. Bunun anlamı neydi? Bunu belki sormak isterdi. Ama adamdan hoşlanmıyordu ve herhangi bir konuda fikri sorulduğu zaman huzursuzlandığını fark ediyordu. Dikkatle taktığı gümüş kravat iğnesinin üzerindeki 187 rakamı, Kaliforniya eyaletinin cinayetlerle ilgili ceza yasasını simgeliyordu. Kırlaşmaya başlayan ıslak kahverengi saçlarını plastik tarağıyla düzeltip bıyığını taradı. Gözlerine vizin damlattıktan sonra aynaya yaklaştı. Uykusuzluktan kızarmış gözlerinin içinde irisleri asfaltın üzerindeki buz gibi kapkara parlıyordu. "Niçin bakışlarını benden kaçırıyorlar?" diye sordu kendi kendine. Chandler'ın kendisini tanımlaması aklına gelince nedenini anladı. Elinde evrak çantasıyla kapıya yaklaşırken kapı açıldı ve kilitten anahtarını çıkaran Sylvia içeri girdi. "Merhaba" diyerek gülümsedi genç kadın. "Çıkmadan önce seni yakalayacağımı umuyordum." Üzerinde haki rengi pantolon ve yakası düğmeli pembe bir bluz vardı. Salı ve perşembe günleri okulun bahçesinde nöbetçi olduğundan elbise giymediğini biliyordu boş. Bazen öğrencilerin peşinden koşmak, bazen kavgaları ayırmak zorunda kalıyordu. Kapıdan içeri dolan güneş, koyu sarı saçlarını altın rengine boyamıştı. "Ne yaparken yakalayacaktın?" Gülümseyerek boşa yaklaştı ve öpüştüler. "Seni geciktirdiğimi biliyorum ama ben de geç kaldım. Yine de sabah seni görüp iyi şanslar dilemek istedim. Gerçi ihtiyacın yok ama." Saçlarının kokusunu içine çekerek ona sarılmayı sürdürdü boş. Tanışalı neredeyse bir yıl olmuştu ama her an Sylvia'nın kendisine duyduğu ilginin yanlış olduğunu ilan ederek çekip gidebileceğinden korkuyordu. Sylvia belki de yitirdiği kocasının yerine koyuyordu boşu. Üstelik narkotik bölümünde çalışan kocası intihar ettiğinde soruşturmayı da boş yürütmüştü. Aralarındaki ilişki zamanla her ikisine de huzur veren bir düzeye ulaşmıştı ama son günlerde belirgin bir durgunluk çökmüştü. Sylvia da bunu hissetmiş ve hatta tümüyle kendisine açılmadığından şikayet etmişti. Sözlerinde haklı olduğunu biliyordu boş. Yaşamının büyük bir bölümünü yalnızlık çekmeden, tek başına yaşamaya alışkın olduğundan, çok derinlere gömdüğü sırlarını açmaya henüz hazır değildi. "Geldiğin için teşekkürler" diyerek biraz geri çekilip, Sylvia'nın yüzünde parlayan ışığa baktı. Ön dişlerinden birinde hafif bir ruj izi kalmıştı. "Bahçe nöbetinde dikkatli ol." "Pekala" dedi ve kaşlarını çattı. "Ne dediğini biliyorum ama yine de hiç olmazsa bir tek gün mahkemeye gelmek istiyorum. Senin için orada olmak istiyorum." "Bana destek olmak için mahkemeye gelmek zorunda değilsin. Anlıyorsun değil mi?" Sylvia başını salladı ama boş, onun bu yanıtla tatmin olmadığını hissediyordu. Birkaç dakika havadan sudan söz ettiler ve boş, bu akşam Buke Canyon semtindeki evine geleceğini söyledi. Tekrar öpüştüler ve ikisi de kendine özgü tehlikelerle dolu işlerine gitmek üzere ayrıldılar. Her sabah yargıcın kapıyı açıp içeri girmesini beklerken salona dolan sessizlik orada bulunanların adrenalinini yükseltiyordu. Saat 9:10 olduğu halde yargıcın görünmemesi herkesi şaşırttı. Çünkü jüri seçiminin yapıldığı hafta boyunca son derece dakik biri olduğu kanıtlanmıştı. Çevresine bakınan boş, salondaki habercilerin sayısının belki de bir gün önceye oranla fazlalaştığını fark etti. Genelde açılış konuşmaları medyanın ilgisini çektiğinden bu durumu ilginç buldu. Belk arkasına yaslanıp boşa fısıldadı. "Herhalde Keyes odasında Times'daki yazıyı okuyor. Sen okudun mu?" Silvia yüzünden geç kaldığı için boş gazeteyi okumadan kapının önünde bırakmıştı. Ne yazıyor? Belkin yanıtlamasına fırsat kalmadan kapı açıldı ve yargıç salona girdi. Jüriyi çağırmayın bayan Riviera dedik katibe. Koltuğuna yerleşip gözleriyle salonu taradı. Sayın avukatlar, jüriyi salona almadan önce tartışmak istediğiniz bir konu var mı, bayan Chandler? Evet sayın yargıç dedi Chandler kürsüye doğru ilerlerken. Bugün gri takımını giymişti. Jüri seçiminin başladığından bu yana, üç değişik kıyafetini sırayla giyiyordu. Belk, zengin bir kadın olduğu izlenimini jüriye vermemek için, kıyafetlerine kısıtlama getirdiğini söylemişti. Kadın avukatlar farklı davrandıkları zaman, jürideki kadınların sempatisini yitiriyorlardı. Sayın Yargıç, davacı tarafı dedektif Boş ile Bay Belk için ceza kurallarının işletilmesini istiyor. Times'ın kent haberleri sayfasında öykünün yine dünkü gibi sağ alt köşede yer aldığını gördü Boş. Betondaki sarışın, bebekçinin işi başlığı atılmıştı. Belk ayağa fırladı ama yargıcın konuşmacının sözünü kesmeme kuralına saygı göstererek sesini çıkarmadan bekledi. Hangi açıdan ceza verilmesi gerekiyor Bayan Chandler diye sordu yargıç. Sayın yargıç, dün bu cesedin bulunması davanın üzerinde kanıtlayıcı bir durum ortaya çıkarmıştır. Mahkemenin bir görevlisi olarak Bay Belkin bu bilgiyi gündeme getirmesi gerekiyordu. Kanıt bulunması konusundaki 11 sayılı kurala göre davalı avukatı, Sayın Yargıç diye atıldı Belk, bu gelişmeden benim ancak dün akşam haberim oldu. Niyetim öğrendiğim bilgileri bu sabah size sunmaktı. Avukat hanım, bir dakika durun Bay Belk, benim duruşma salonumda herkes teker teker konuşur. Galiba bunu size her gün hatırlatmak zorundayım. Bayan Chandler, sözünü ettiğiniz yazıyı ben de okudum ve dedektif Boş'un adı geçtiği halde hiçbir yorumda bulunmadığını gördüm. Ayrıca Bay Belk de oldukça kaba biçimde bu haberi dün duruşma bittikten sonra aldığını söyledi. Açıkçası cezalandırılması gereken bir hareket göremiyorum. Tabii elinizde henüz oynamadığınız başka bir koz yoksa. Ama vardı. Sayın Yargıç, dedektif Boş gazetecilerle konuşmamış olsa bile bu gelişmeden haberi vardı. Dün öğle tatilinde olay yerindeydi. Sayın Yargıç dedi Belk, ürkek bir sesle. Yargıç Case, Boş'a baktı. Söylenenler doğru mu dedektif Boş? Boş bir an Belk'e bakıp ayağa kalktı. Lanet olsun Belk, söylediği yalanla topu şimdi Boş'a atmıştı. Olay yerindeydim Sayın Yargıç. Öğleden sonraki duruşmaya katılmak üzere buraya geldiğimde bu gelişmeyi Bay Belk'e anlatacak zamanım olmadı. Dünkü duruşmanın bitiminden sonra anlattım. Bugünkü gazeteleri henüz görmedim ve ne yazdığını bilmiyorum. Ama bulunan cesedin bebekçi ya da başka bir katille bağlantısı henüz kurulmadı. Hatta kimliği bile saptanmadı. Sayın Yargıç dedi Chandler, öğleden sonraki duruşma sırasında 15 dakika ara verildiğini dedektif Boş unutmayı yeğliyor. Sanırım bu süre böylesine önemli bir konuyu avukatına aktarması için yeterliydi. Yargıç tekrar Boş'a baktı. Ara verildiği zaman kendisini anlatmak istedim ama Bay Belk, açılış konuşmasının üzerinde çalışması gerektiğini söyledi. Yargıç sesini çıkarmadan birkaç saniye ona baktı. Gerçeğin sınırını zorladığımı biliyor sanki diye düşündü Boş. Case, önemli bir karar verir gibiydi. Pekala Bayan Chandler dedi sonunda. Sizden farklı olarak ben bu olayda bir art niyet görmüyorum. Ama her iki tarafı da uyarmak isterim. Benim mahkememde işleyeceğiniz en ağır suç kanıtları gizli tutmaktır. Eğer bunu yaptığınızı görürsem, sizi baro sınavına girdiğinize pişman ederim. Şimdi bu yeni gelişme konusunda konuşmak istiyor musunuz? Sayın Yargıç diye atıldı Belk kürsüye doğru ilerleyerek. Bu gelişmenin üzerinden henüz 24 saat bile geçmedi. Bu nedenle iyice araştırılıp bizim davamızla ilişkisi saptanıncaya dek duruşmanın ertelenmesini öneriyorum. Şimdi soruyor. Ama erteleme önerisinin artık kabul edilmeyeceğini de biliyor diye düşündü Boş. Aha dedi Yargıç. Siz ne diyorsunuz Bayan Chandler? Erteleme istemiyoruz Sayın Yargıç. Bu aile bu davanın açılması için 4 yıl bekledi. Biraz daha ertelemek bence suçun devam ettirilmesi anlamına gelir. Ayrıca Bay Belk bu araştırmayı kimin yürütmesini öneriyor? Dedektif Boş'un mu? Eminim Los Angeles Emniyeti'nin araştırmayı yürütmesi davalı tarafı tatmin eder dedi Yargıç. Ama beni etmez. Tatmin olmayacağınızı biliyorum Bayan Chandler ama bu sizin sorununuz değil. daha dün bu kentteki polislerin büyük çoğunluğunun yetenekli, dürüst insanlar olduğunu söylediniz. Sözlerinizin arkasında durmanız gerekir. Ama duruşmanın ertelenmesi önerisini reddediyorum. Bir davaya başladık ve durdurmayacağız. Emniyet bu araştırmayı yapar ve mahkememize bilgi verir ama bekleyecek değilim. Olayların yeniden gündeme getirilmesi zamanı gelene dek dava sürecektir. Başka bir şey var mı? Jüri çağrılmayı bekliyor. Gazetedeki haber ne olacak diye sordu Belk. Ne olmuş? Sayın Yargıç, jüri üyelerinin gazeteyi okuyup okumadıklarının araştırılmasını istiyorum. Ayrıca kendilerine gazeteleri okumamaları ve televizyon haberlerini izlememeleri de söylenmeli. Sanırım tüm televizyon kanalları Times haberini sunacaktır. Jüri üyelerini gazete okumamaları ve televizyon izlememeleri konusunda dün uyardım. Ama bu yazıyla ilgili olarak tekrar soracağım. Bakalım ne yanıt verecekler? Aldığımız yanıtlara göre, eğer usul yönünden mahkemeyi hatalı bulursanız, yeni bir jüri seçilir. Mahkemenin hatalı bulunmasını istemiyorum, dedi Chandler. Davalı bunu istiyor. Duruşmaları en az 2 ay ertelemek istiyorlar. Bu aile, adaletin yerine getirilmesi için 4 yıldır bekliyor. Onlar, bakalım jüri ne diyecek? Sözünüzü kestiğim için özür dilerim Bayan Chandler. Efendim, ceza kurallarının işletilmesi konusuna değinebilir miyim, dedi Belk. Gerekli olduğunu sanmıyorum Bay Belk. Bayan Chandler'ın bu önerisini reddettim. Söylenecek başka ne var? Bunu biliyorum Sayın Yargıç. Kuralların Bayan Chandler'a karşı işletilmesini isteyecektim. Kanıtları gizli tutmakla beni suçlayarak mesleki onurumu kirletmek istedi ve ben... Oturun Bay Belk, ikinize de bir sözüm var. Aranızdaki gereksiz dalaşmalara son verin. Sizi bir yere götürmeyecektir. Ceza kuralları her iki taraf için de işletilmeyecektir. Son kez soruyorum. Başka bir şey var mı? Evet efendim, dedi Chandler. Elinde bir koz daha vardı. Not kağıtlarının altından bir belge çıkarıp, yargıca iletmesi için katibe verdi ve tekrar kürsüye döndü. Efendim, emniyet için bir celp hazırladığımın kayıtlara geçmesini istiyorum. Times gazetesindeki yazıda bebekçinin dün gönderdiği nottan söz ediliyor. Bu notun bir kopyasının tarafıma gönderilmesini istiyorum. Belk ayağa fırladı. Durun biraz Bay Belk, diye azarladı yargıç. Sözünü bitirmesini bekleyin. Sayın yargıç, bu not bu davada bir kanıttır. Derhal tarafımıza gönderilmelidir. Yargıç Case başıyla işaret edince, kamu avukatı Belk kürsüye ilerledi ve Chandler kenara çekildi. Sayın yargıç, bu not görülen dava için bir kanıt değildir. Kimden geldiği henüz saptanmamıştır. Yalnızca görülen davayla bağlantısı olmayan bir cinayet soruşturmasında bir kanıttır. Üstelik, katil zanlısı henüz ele geçirilmeden, Los Angeles Emniyeti elindeki kanıtları kamuya açık bir davada sunmak eğiliminde değildir. Bu nedenle bu isteğin reddedilmesini istiyorum. Yargıç Case ellerini kavuşturup bir süre düşündü. Bakın ne diyeceğim Bay Belk, siz bu notun bir kopyasını bulup buraya getirin. Ben okuduktan sonra kanıtların arasına alınıp alınmayacağına karar veririm. Hepsi bu kadar. Bayan Rivera, lütfen jüriyi içeri alın. Zaman yitiriyoruz. Jüri yerini alınca, yargıç Case sözü edilen yazıyı okuyup okumadıklarını sordu. Kimse el kaldırmadı. Okumuş olsalar bile hiçbirinin itiraf etmeyeceğini biliyordu Bush. Bunu yapmak jüriden atılmak olurdu. Doğruca, dakikaların saatler kadar uzun sürdüğü jüri toplantı odasına geri gönderilmek demekti. Pekala, dedi yargıç. İlk tanığınızı çağırın Bayan Chandler. Terry Lloyd, tanık sandalyesine, her gece televizyonun karşısında sarhoş olup yayıldığı koltuk kadar alışkınmış gibi yerleşti. Katibin yardım etmesine gerek duymadan, mikrofonu bile ayarladı. 60'ına yaklaşan Lloyd'un içkiciliğini gösteren kıpkırmızı bir burnu, ve bu yaşta bir erkek için olağanüstü koyu kahverengi saçları vardı. Anlaşılan, peruk taktığını herkesin bildiğini kendisi fark etmiyordu. Chandler, kurallara uygun olarak rutin sorularla sorguya başlayıp, Los Angeles Emniyeti'nin seçkin bir bölümü sayılan gasp cinayet masasında teğmen rütbesiyle görev yaptığını saptadı. 4,5 yıl önce bir seri katilin bulunması için kurulan özel ekibin başında görevlendirilmiş miydiniz? Evet, görevlendirilmiştim. Ekibin nasıl kurulduğunu ve nasıl çalıştığını jüriye anlatır mısınız? 5 cinayetin aynı kişi tarafından işlendiği saptanınca bir ekip kuruldu. Çalıştığımız bölümde bize gayri resmi olarak Westside canavarı özel ekibi adı verildi. Medya, işin kokusunu alınca, kurbanlarının yüzlerini kendi makyaj malzemeleriyle taş bebek gibi boyayan katile bebekçi adını taktı. Özel ekipte 18 dedektif görev yapıyordu. A ve B grupları olarak dedektifleri ikiye ayırdık. A grubu gündüzleri, B grubu ise geceleri görevliydi. Cinayetleri araştırmaya ve elimize ulaşan ipuçlarını izlemeye başladık. Konu, medyanın ilgisini çektikten sonra her hafta bebekçinin şu ya da bu kişi olduğunu söyleyen en az 100 ihbar alıyorduk. Hepsini araştırmak zorundaydık. Adı ne olursa olsun, bu özel ekip başarısız oldu, değil mi? Hayır efendim, bu doğru değil. Başarıya ulaştık, katili yakaladık. Katil kimdi? Katil Norman Church'tı. Katil olduğu öldürülmesinden önce mi, sonra mı ortaya çıktı? Sonra, tüm cinayetlerden sorumluydu. Tabii bölümünüz için de bu durum çok iyi oldu, değil mi? Anlayamadım. Onu bu cinayetlerle ilişkilendirmeniz bölümünüz için iyi oldu, yoksa siz? Soru olarak sorun Bayan Chandler diyerek sözünü kesti Yargıç Gaze. Özür dilerim Sayın Yargıç. Temen Lloyd, katil olduğunu söylediğiniz Norman Church, özel ekibin kurulmasının ardından 6 cinayet daha işlendikten sonra öldürüldü, doğru değil mi? Doğru. Yani 6 kadının daha öldürülmesine izin verildi. Bölümünüz bunu nasıl bir başarı olarak nitelendirebilir? Biz hiçbir şeye izin vermedik. Bu katili yakalamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sonunda da ele geçirdik. Böylece başarılı olduk. Benim görüşüme göre çok başarılı olduk. Size göre demek. Söyleyin bana Teğmen Lloyd, silah taşımadığı bir sırada, dedektif Boş tarafından öldürülen Norman Church'un adı, soruşturma sırasında ortaya çıkmış mıydı? Kendisinden hiç söz edilmiş miydi? Hayır, edilmemişti ama biz aradaki bağlantıyı... Yalnızca sorduğum soruları yanıtlayın Teğmen, teşekkür ederim. Chandler, kürsünün üzerinde duran not kağıtlarına bakarken, Boş, avukat Belkin bir kağıda notlar alıp bir başkasına da hazırladığı soruları yazmakta olduğunu gördü. Pekala Teğmen dedi Chandler. Kurduğunuz özel ekip işe başladı ve ancak 6 kadın daha öldürüldükten sonra katil olduğu varsayılan birini buldu. Siz ve dedektiflerinizin katili yakalayıp bu dosyayı kapatmak için baskı altında olduğunuzu söylemek doğru olur mu acaba? Evet, baskı altındaydık. Baskı yapan kimdi? Kimler size baskı yapıyordu Teğmen Lloyd? Gazeteler, televizyon, bölüm başkanı bana yükleniyordu. Nasıl yapılıyordu yani bölümün içindeki baskı? Şeflerinizle toplantı mı yapıyordunuz? Her gün gasp cinayet masası şefiyle toplantımız vardı. Ayrıca haftada bir, pazartesi günleri polis müdürüyle toplantı yapılıyordu. Olayın çözümlenmesi için size neler söylüyorlardı? Bu olayı çözün diyorlardı. İnsanlar ölüyordu. Söylenmesine gerek yoktu ama onlar yine de söylüyordu. Siz de bunları özel ekip dedektiflerine aktarıyordunuz. Elbette ama onlara söylememe de gerek yoktu. Her yeni cinayette bu adamlar başka bir cesede bakmak zorundaydılar. İşleri çok zordu. Bu adamı ele geçirmeyi gerçekten istiyorlardı. Olayın çözümlenmesi gerektiğini gazetelerden okumaya, televizyonlardan duymaya, müdürden ya da hatta benden dinlemeye gereksinimleri yoktu. Lloyd polis yalnız avcıdır öyküsüne iyice dalmış gibiydi. Ama Chandler'ın kurduğu tuzağa düşmek üzere olduğunu fark etmemişti. Boş ise Chandler'ın duruşmanın sonunda dedektiflerin böylesine büyük bir baskı altında olduklarından, Church öldürülünce onu aranan katil ilan edip bu cinayetlerle arasında bağlantı kurduklarını iddia edeceğini tahmin ediyordu. Zavallı kurban öyküsü. Mola verilmesini isteyip Lloyd'a çenesini tutmasını söylemek geçiyordu içinden. Yani özel ekip bir katili bulmak için baskı yapıldığını biliyordu. Bir katil değil, o katile. Evet, baskı vardı ama bu zaten görevimizin bir parçasıdır. Özel ekipte dedektif Boş'un görevi neydi? B grubunun şefiydi. Gece nöbetinde çalışıyordu. Kıdemi dolayısıyla ben olmadığım zaman işleri yürütebilirdi. Ben daha değişik konumda çalışıyordum ve genelde A grubuyla birlikte gündüzleri göreve çıkıyordum. Acaba dedektif Boş'a bu herifi yakalamalıyız dediniz mi hiç? Özel olarak hayır ama grup toplantılarında buna benzer laflar ettim. O da toplantılara katılıyordu. Ama zaten amacımız katili yakalamaktı ve bu noktada hatalı bir şey yoktu. Katili ele geçirmek zorundaydık. Aynı durumda kalırsam bugün yine aynısını söylerim. Yedinci ayrımın sonu. Sayfa 70. Devamı 8. ayrımda.